Ayrım altı, çağdaşlık yolculuğundan notlar. Azmi Kişnişçi, sayfa 57. Kurumsallaşma ve yönetim üzerine yazılar. Varoluş amacımız. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi, Nisan 2014. Derneklerin, STK'ların kurumsallaşması sürdürülebilirliği üzerine söyleşirken iki alanın özellikle vurgulanması yararlı olur. İlkine bu ay değineceğiz. Bu misyon, öz görev ya da varoluş amacı dediğimiz alan. Dernekler özel ya da kamu kuruluşlarından çok daha belirgin olarak misyonlarına odaklıdırlar. Bir derneğin varoluş amacı tüm faaliyetlerinin temel yönlendiricisidir. Bu amaçlar nerede yer alır? Dernek tüzüğünde doğal olarak. Ayrıca tüzükten türetilen dernek yönetmeliklerinde de derneğin öz görevleri daha açık ve ayrıntılı olarak betimlenebilir. Derneğin tüm faaliyetleri, projeleri, programları bu misyonu yerine getirmek için gerçekleştirilir. Çağdaş eğitim ile çağdaş insana ve oradan da çağdaş topluma erişmek de ÇYD'nin temel amacıdır. Hemen sorular çıkıyor karşımıza. Bu kavramlar ve içerdiği alt kavramlar yeterince açık mı? Derneğin yöneticileri, üyeleri tümü bu kavramlardan aynı şeyleri anlıyor mu? Derneğin hizmet sunduğu kesimlerin bu misyona ve bu kavramlara ilişkin düşünce ve beklentileri nelerdir? İlk sorulara yanıtlarımız çerçevesinde hangi faaliyetleri, projeleri gerçekleştirmemiz yararlı olur? Bunların hangileri daha önceliklidir? Bu faaliyetler sonrasında öz görevimizi ne kadar gerçekleştirmiş oluyoruz? Başarımızı nasıl ölçümleyebiliriz? Farklı faaliyet ya da proje seçenekleri önümüzde yer aldığında nasıl seçim yapıyoruz? Yıllar içinde faaliyetlerimizden edindiğimiz deneyimler derneğin kurumsal belleğinde nasıl yer alıyor? Deneyimlerimizi yeni tasarlayacağımız faaliyet ya da projelere yansıtabiliyor muyuz? Yukarıdaki ve benzer soruları derneğin tüm kademelerinde zaman zaman değerlendirme fırsatımız oluyor mu? İlkelerimiz ve değerlerimiz. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi, Haziran 2014. Derneklerin, STK'ların kurumsallaşması sürdürülebilirliği üzerine söyleşirken iki alanın özellikle vurgulanmasının yararlı olacağını söylemiş, Nisan ayındaki köşemizde bu alanlarda ilkine değinmiştik. Bu misyon, öz görev ya da varoluş amacı dediğimiz alandı. Bu ay değineceğimiz ikinci alan ilkeler ve değerler dediğimiz alan. İlke ve değerlerimiz varoluş amaçlarımıza uygun projeleri, etkinlikleri planlar ve gerçekleştirirken tutarlı bir çalışma felsefesi oluşturmamızı, etkin bir yönetsel çerçeve belirlememizi, doğru kurallar oluşturmamızı kolaylaştırır. İlke ve değerlerimiz bizim temel inançlarımızı, doğrularımızı tanımlar. Tüzüğümüzle amaçsal ilkelerimiz tanımlanmıştır. Zaman içinde başta Türkan ve Aysel hocalarımız olmak üzere yöneticilerimizin ve gönüllülerimizin tanımlayıp içselleştirdikleri araçsal değer ve ilkeler de vardır. Amaçsal bazı ilke ve değerlerimiz kısa ifadeleriyle arasında şunlar yer alır. Evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, layık bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin korunması ve geliştirilmesi. Bireylerin tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması. Çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması. Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük edilmesi. Araçsal bazı önemli ilke ve değerlerimiz arasında şunlar bulunur. Sorunun değil çözümün parçası olunması, gönüllülük, katılımcılık, saydamlık, sürekli gelişim, takım çalışması, kurumsal işbirliklerine açık olunması. İlke ve değerlerimiz bir anlamda bizlerin kutup yıldızlarımızdır. Dernek içi ve dışı ilişkilerimizi, işlerimizi kolaylaştırırlar. Soma dersleri. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi Eylül 2014. Sıcak bir yaz dönemini tamamladık. Yeni bir çalışma dönemine başlıyoruz. Çağdaşlaşma çabalarımıza daha kapsamlı devam edeceğimiz bu dönemde üyelerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyoruz. Mayıs ayında Soma'da yaşadığımız trajik olayın derin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Olayın bazı kurumsal gelişim boyutlarına bu yazımızda değineceğiz. 80'li yıllarda ABD, Japonya ve Uzak Doğu ülkeleri karşısında rekabet gücünü yitirdiğini görerek bu ülkelerin sırrını aramaya koyuldu. Özellikle Japonya'nın başarısının temelinde 2. Dünya Savaşı sonrasında Japon kuruluşlarına danışmanlık yapan iki ABD'li uzmanın yer aldığını fark etti. Dr. Jurin ve Dr. Deming. Özellikle Deming, Japon kuruluşlarına o kadar önemli katkılarda bulunmuştu ki, Japonlar 1951 yılından itibaren ülke ölçeğinde en mükemmel kuruluşlara vermeye başladıkları saygın ödüle Deming ödülü adını verdiler. Deming'in öğretileri onun meşhur 14 maddelik anayasasında özlü bir şekilde özetlenir. Hepsini burada aktaramayız ama bizi Soma trajedisine bağlayacak iki konuyu paylaşalım. İlki kuruluştaki çalışanları sürekli eğitecek, sürekli geliştireceksin ki yaptığı işi en üst düzeyde yapsın, yaptığı iş ve çalıştığı iş yeriyle iftihar edebilsin. İkinci dersimiz ise iş yerinde hiçbir şekilde korkunun barınmamasının gerektiği. Çalışanlar iş yerinde görüşlerini ve taleplerini özgürce dile getirebilsinler ki tüm işlemler doğru ve kaliteli yapılabilsin. Çalışanın özgüveni ve kendini değerli olarak duyumsaması ile kuruluşun başarısı arasında olumlu bir ortak payda oluşsun. Önce Soma'daki trajediden sonraki haberleri, görüntüleri, açıklamaları gözünüzün önüne getirin. Sonra da Deming'in öğretisinden yukarıdaki alıntıları bir kez daha okuyun. Sürekli gelişim döngüsü. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi Ekim 2014. Kurumlarımızı geliştirirken sürekli gelişim döngüsü uygulamayı hedefleriz. Bu döngü 4 temel aşamadan oluşur. Bu döngü Eylül ayı köşemizde yer alan Dr. Deming'in öğretisinden esinlenerek anlatılmaktadır. Birinci aşama. Kurumun her düzeydeki yaklaşımını, faaliyetini, projesini planlaması ve tasarlaması. İkinci aşama, plan ve tasarılarını etkili biçimde uygulayıp yaşama geçirmesi. Üçüncü aşama, hem planlama çalışmalarının hem de uygulamaların nesnel biçimde ilgili paydaşların bilgi ve deneyimlerine dayalı olarak gözden geçirilmesi, değerlendirmeye alınması. Dördüncü aşama, ilk üç aşamadaki başarıların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi. Dört aşamalı döngü tamamlandıktan sonra birinci aşamaya dönerek yeni dönem için planlama ve tasarım çalışmalarının başlatılması ve diğer aşamaların sürdürülmesi. Bu dört aşamalı süre giden döngüye sürekli gelişim ya da mükemmelleşme döngüsü diyoruz. Bu döngüyü yaşamın her alanına uyarlamamız olası. Bu döngü sayesinde 2014'te genel merkezimizin 25. yılını kutladık, seneye de şubemizin 25. yılını kutlayacağız. Sürekli gelişim döngüsü birinci aşama, planlama. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi Aralık 2014. Bu yazıda sürekli gelişim döngüsünün birinci aşamasını yani planlama aşamasını açacağız. Ne zaman planlama yaparız? Yıllık etkinliklerimizi öngörürken, yeni bir projeye başlarken, bir toplantıyı düzenlerken, bir söyleşiye hazırlanırken, bir geziyi tasarlarken, yani pek çok kez. Neden planlama gereği duyarız? Yapacağımız işin adımlarını önceden öngörmek için. Ne kadar kaynağa gereksinim duyduğumuzu anlamak için, çalışmamızın sonuçlarını tahmin etmek için, sonuçların kimlere yarayacağını saptamak için, çalışmamızın önündeki zorlukları sıralayıp onları giderme yöntemlerini gözden geçirmek için. Nerede planlama yapılır? İşin en başında yapılması en doğalı ve gerekenidir. Ancak planlama aşamasında öngörüler uygulamada çoğu zaman tutmayıp sapma gösterebilir. Dolayısıyla işimizin her aşamasında planımızı, tasarımımızı, öngörümüzü güncellemek ve dinamik değişime açık bir planlama anlayışı sürdürmek gerekir. Nasıl planlama yapılır? Çeşitli yönetsel araçlar kullanabiliriz. Proje yönetimi, süreç akış şeması, zaman çizelgeleri, beyin fırtınası, yapılacak işler çetelesi gibi pek çok yalın ama etkili aracı kullanabiliriz. Eski çalışmalarda kullanılan başarılı yöntemleri yinelemeyi ve çalışmaların sonunda yapılan değerlendirme raporlarından yararlanmayı unutmayalım. Kurumsal bellek önemli. Ne planlanır? İş gücü planlanır. Çalışmada kaç üye, kaç gönüllü yer alacak? Hangi gün iş gücüne gerek duyacağız? Akçalı kaynak planı, gelir gider hesabı yaparız. Mekan planlaması, kalite planlaması yaparız. Etkinliğimizin hedef kitlesinin, çalışmamızdan beklentileri nelerdir? Beklentilerin karşılandığını nasıl bileceğiz? Etkinliğimizin, projemizin başarı ölçütleri ne olacak? Planlanacak konular geniş. Kim planlama sürecine katılmalı? Planlama her zaman için öngörülen proje ya da etkinliğin liderinin sorumluluğundadır. Ama bilindiği üzere çalışma ekibinin, diğer paydaşların, özellikle hedef kitlenin planlama çalışmasına etkin katılımı planlama kalitemizi olumlu etkiler. Sözün özü, planlamaya ayrılan zaman ve dikkat harcanan emek çalışmalarımızın başarısının önemli belirleyicisidir. Sürekli gelişim döngüsü ikinci aşama uygulama. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Kasım 2014. Bu ay sürekli gelişim döngüsünün ikinci aşamasını, yani uygulamayı inceleyeceğiz. Planlarımızı, tasarılarımızı yaşama geçirir, etkinliklerimizi gerçekleştirirken dikkat etmemizde yarar olan konuları kısaca gözden geçirelim. Uygulamada yer alacak çeşitli paydaşlara önceden bilgi aktarıp herkesin rolünü anlamasını, planımızın, uygulamamızın aşamalarından bilgi sahibi olmalarını sağladık mı? Uygulamalarımızı yaygınlaştırmadan önce gerekirse deneme uygulama yapmayı öngörebiliriz. Bazı durumlarda yaygın uygulama öncesi prova yapıp neler olabileceğini önceden deneyimlemek öğretici olabilir. Uygulama ile plan ne kadar uyumlu? Plan sapmalarının nedeni öngörülmeyen ve zorunlu nedenlerden kaynaklanıyor ise planımızı güncelleyebiliriz. Yenilenen planımızı, iş akışı ve görev değişikliklerini ilgili paydaşlara zamanında aktarmaya özen göstermeliyiz. Etkinliğimiz, çalışmamızı uzun sürelere yayılabilir, birçok paydaşı kapsayabilir, çeşitli yerlerde eş zamanlı yürütülebilir. Bu durumlarda eş güdümü sağlamak gerekli olacaktır. Bunu sağlayacak biçimde uygun iletişim sağlanmalı, gelişmeleri paylaşacağımız yüz yüze görüşme ve toplantılar yapılması yararlı olacaktır. Çalışmalarımızı sürdürürken ölçüm yapmaya, gerçekleşenleri kayıt altına almaya, gözlemlerimizi not etmeye özen göstermeliyiz. Toplantı tutanakları uygun olur ise ses ya da görüntü kayıtları, memnuniyet anketleri pratik olarak kolay ve etkili araçlardır. Sözün özü, projelerimizi, etkinliklerimizi planımıza uygun, eş güdüm içinde, kaynaklarımızı bilinçli kullanarak paydaşlarımıza sunarsak, hedeflerimize daha etkili biçimde erişebiliriz. Sürekli gelişim döngüsü üçüncü aşama, gözden geçirme ve değerlendirme. Dipnot, Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Mart 2015. Katılımcı bir genel kurulu geride bıraktık. Seçilen arkadaşlarımıza, özverili gönüllülerimize, tüm paydaşlarımıza başarılar dileriz. kurumlarımızı geliştirme, yetkinleştirme yolunda dört temel aşamadan oluşan sürekli gelişim döngüsü anlayışının iki aşamasından sonra bu sayımızda üçüncü aşamasından söz edeceğiz. Gözden geçirme ve değerlendirme. İlk iki aşamada derneğimiz etkinliklerini tasarlarken ve sonra da yaşama geçirirken dikkat edilecek önemli satır başlarını paylaşmıştık. Üçüncü aşamada planlama yaklaşımımızı ve uygulamalarımızı soğukkanlı biçimde ölçümlerimize, edinilen deneyimlerimize dayanarak nasıl değerlendirebileceğimizi açacağız. Etkinliğimizin ya da projemizin sonunda ilgili taraflarla bir araya gelmeye özen gösterip niteliksel ve niceliksel bir değerlendirme yapıyoruz. Neleri dikkate alarak? Çalışmanın sonucunda üretilen raporları, derlediğimiz verileri, etkinliğe katılan tarafların yazılı ya da sözlü geri bildirimlerini. Planlama aşamasındaki amacımıza, hedeflerimize, öngörülerimize, planımıza ne kadar uyulduğunu, istediğimiz etkiyi ne kadar yaratabildiğimizi. Başardıklarımızın arkasında hangi doğruların olduğunu. Eksik kalan yönlerimizin neler olduğunu ve bunların neden oluştuklarını. 2015 şubemizin 25. kuruluş yılı, derneğimizi ve şubemizi daha da ileriye taşıyacak etkinliklerde, projelerde, birlikte yol almak umuduyla mutlu, sağlıklı, aydınlık ve barış dolu günler diliyorum. Sürekli gelişim döngüsü dördüncü aşama, başarılarımızı ve gelişimimizi sürdürme. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Nisan 2015. Derneğimizi geliştirme ve yetkinleştirme için kullanabileceğimiz dört aşamalı sürekli gelişim döngüsünün son aşamasına geldik. İlk üç aşamadaki başarılarımızın sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, gelişimi açık yönlerimizin giderilmesi için yapılacaklara bakalım. Dernek çalışmalarımızın planlanması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında sınanmış doğrularımızı, edinilen başarılarımızı yaygınlaştıralım. Bunları yeterince bilmeyen birimlerimizle, paydaşlarımızla paylaşalım. Bazen yanımızdaki birimin az ilerimizde gerçekleşen bir etkinliğin başarısından haberdar olamayabiliyoruz. İletişim ve etkileşime zaman ayıralım. Birbirimizi dinlemeye, anlamaya önem verelim. Yüz yüze yazılı veya elektronik ortamları uygun biçimde kullanırsak paylaşımı kolaylaştırırız. Başarılarımızın arkasındaki etkenleri anlamaya zaman ayırmanın bize ileride benzer proje ve etkinlikler için zaman kazandıracağını unutmayalım. Eksik kalan yönlerimizin neler olduğunu ve bunların neden oluştuklarını kendimize, etkinlik ya da projede çalışan yol arkadaşlarımızla birlikte cesaretle dile getirelim. Gelişime açık alanlarımızı, örneğin hizmet götürdüğümüz hedef kitlenin gereksinimlerini ne kadar anlayabildiğimiz, proje yönetim becerimiz, paydaşlarla ilişki kurma biçimimiz, dernek önceliklerinden ne kadar haberdar olup olmadığımız ve benzerleri. Bunları nasıl gidereceğimizi ve gelişim önceliklerimizi belirleyelim. Bir sonraki etkinliğe kadar bu açıklarımızı kapatmak için harekete geçelim. Bunun için de derneğimiz içinde ve dışındaki paydaşlarımızı da gerekli aşamalarda bilgilendirip etkileşimimizi güçlendirelim. Onların katkı ve desteklerini alalım. Böylelikle 2014 yılının Ekim ayından bu yana sürekli gelişim döngüsünün 4 aşamasını paylaşmış olduk. Etkinliklerimiz, projelerimiz ve diğer dernek çalışmalarımızda yarar sağlamasını dilerim. Katılım. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Mart 2016. Katılım günümüzün büyülü kavramlarından biri. Gündelik konuşmalarımızda sıkça kullanıyor, sorunlarımızın panzehri olduğunu düşünüyoruz. Ailede, kurumlarda, toplum yaşamında yer aldığımız her ortamda ve siyasette bizi ilgilendiren karar alma süreçlerine katılmayı arzuluyoruz. Katılımcılık ile yöneticilerle, birbirimizle, toplumda yaşanan yabancılaşmayı, öğrenilmiş çaresizliklerimizi ortadan kaldırmayı, sorunların çözümünde ortak aklı harekete geçirip doğru çözümler oluşturabilmeyi, tüm boyutlarıyla yaşamı sahiplenmeyi hedeflediğimizi söylersek sanırım yanlış olmayacak. Katılımı çeşitli düzeylerde gerçekleştirebiliriz. Gündem maddelerini önceliklendirirken, karar seçenekleri oluştururken ve son kararı belirlerken, kararın uygulanmasında olabildiğince ve etkin biçimde yer alırken, kararlarımızın ve eylemlerimizin sonuçlarını değerlendirirken, katılımı güçlendirmek, toplumsal kodlarımızı yenilemeyi, bireysel alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, ortak yaşam kültürü yaratmayı ve sürdürme istencini zorunlu kılıyor. Birbirimize tahammül etmeyi, denemekten çekinmeyip hatalarımızdan öğrenmeyi, farklı ve yenilikçi bakışlara önem vermeyi, aramızda güven bağlarını sağlam biçimde oluşturmayı gerektiriyor. Terörün artarak sürmesi, çoğalan şehitlerimiz ve can kayıplarımız, iç ve dış gelişmelerin eriştiği vahim boyutlar bizleri derinden üzüyor, kaygılandırıyor. Ulusumuza başsağlığı diliyor, topraklarımızda kökleşmiş sağduyunun, kadim bilgeliğin öne çıkmasını umuyoruz. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68.